Hayırlı günler değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Bu programda kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Güllek Bey ile beraber huzurlarınızdayız. Kültür Dünyamızdan Manzaralar takdim etmek üzere. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, eyvallah.
Geçen bayramınızı bir kez daha tebrik ederim.
Teşekkür ederim, bir vesile ben de tebrik ederim. Cenab-ı Hak huzur içinde geçireceğimiz nice bayramlar nasip eylesin.
Amin, amin, amin. Nasılsınız hocam, afiyettesiniz inşallah.
Hamdolsun, hamdolsun.
Allah afiyet versin.
Aslında her günümüzü bayram haline getirebilsek ne kadar güzel olur diyorum.
Ne güzel söylediniz, evet. De bu nasıl olacak?
Deliye her gün bayram diyorlar,
evet.
Ya.
Evet.
Hayır, akıllıya her gün bayram.
Doğru.
Evet.
Akıllı. Ama hangi akıl?
Yani akıllı. Ya. Akıl üzerinde konuşursak saatlerce fikir beyan, doğru, etmemiz lazım. Ma ben Fuzuli'yi çok severim. Fuzuli laf etmeyeceğine göre şöyle bir söz söylemiş. Ben aklımdan isterim delalet, aklım bana gösterir dalalet diyor. Akıl dalalet göstermez. Fuzuli burada bir başka şeyi vurgulamak istiyor, değil mi?
Evet.
Herhalde benim kanaati acizaneme göre akıl her şey değildir. Aklın da yol gösteremeyeceği hususlar vardır. Aklın da ötesinde bir akıl vardır. Efendim, ona aşk mı dersin, irfan mı dersin, manevi rehber mi dersin? Tabii esas olan odur. Hazreti Mevlana da müteaddit defalar Mesnevisinde aynı konuya temas edip aklın sınırını, hududunu çiziyor. O sınırdan sonra dünya yok, efendim alem yok diyemezsin. Peki o dünyalara, o alemlere nasıl gideceğiz? Aşkın önderliğinde, aşkın rehberliğinde diyor. Aklın yolu birdir diye bir söz var. Herhalde Fuzuli de Mevlana da aynı şeyi söylüyorlar.
Hocam tabii İmam Gazali, İmam Gazali Hazretleri de diyor ya, aklıma o kadar geldim, o kadar geldim, geldim ki koparacak hale getirdim. Ve nihayet gördüm ki akıl mahduttur ve peygamberane tavrı aklın verasındadır. Ve her şey Resulün ruhaniyetine iltica etme, ruh dokusundan feyiz almaktan ibarettir. Öyle yaptım ve kurtuldum. Necip Fazıl'ın Kafir Mümin adlı eserinde de geçer bu ifadeler.
Evet, eyvallah. İşte
akıl bir yere kadar.
Bir yere kadar.
Ama bir de akıl da her şeyi çözmeye çalışır.
Çözemezsiniz efendim, çözemezsiniz. Sınırlı. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bizim çocukluğumuzda çok vardı. El fenerleri vardır böyle. El fenerleri. Hele elektriğin olmadığı zamanlarda. Efendim o çok işe yarardı. Yani köyde çocukluğum el feneri kullanarak geçti. Bizim köy böyle biraz da derede olduğu için zifiri karanlık olurdu böyle. Sokağa çıkacağınız zaman işte muhakkak bir el feneriniz olurdu. Çocukluk heyecanı, ilk defa el feneri kullanınca çok heyecanlanmıştım. Şimdi onun ışığı mesela sınırlıdır. Önünüze tutarsınız, belli bir sınırı vardır. Şimdi o el fenerinin ışığının aydınlattığı noktadan, bölgeden sonra bölge, nokta, yer, mekan yok mu?
Var.
Ama kardeşim sizin elinizdeki el fenerinin ışığının kuvveti, gücü, sınırı o kadar. Diyemezsiniz ki bundan sonra yok. Akıl da öyledir. Faraza akılı da böyle bir el fenerine benzetirsek, isterseniz jeneratöre benzetin. Jeneratörün aydınlattığı, en kuvvetli ampulün saçtığı ışığın bile şeyi bellidir yani. Sınırı bellidir. Ondan sonra yok diyemezsiniz. İşte akıl böyledir. Oraya kadardır yani. Ama ondan sonraki mekana nasıl gideceğiz? Mekana nasıl gideceğiz? O mekanda nasıl seyri sefer yapacağız? Burada aşk başlıyor.
Evet.
İrfan başlıyor. Yoksa akılsız adamın dini de olmaz. Kur'an-ı Kerim'de müteaddit ayet-i kerimelerinde akla zaten vurgu yapılıyor. Düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Değil mi? Ama işin bir de bu tarafı var. Maalesef sözüm ona, bazı ilahiyat hocalarımız dahi aklı esas alan, her şeyi akıl ölçüsüne vuran, doğrudur bu zahiren, ama ondan başka hiçbir güzellik ve özellik tanımayan kimseler var ki bu minval üzere tefsir yazdıklarında söylüyorlar. Akıl, akıl, akıl. Yani aklımı kaçıracağım. O kadar vurgu yapıyorlar ki akıl üzerine. Tamam yahu, biz akılsız mıyız? Eyvallah. Demek ki her konuda olduğu gibi akla vurgu yapma konusunda da ifrattan ve tefritten uzak olmalıyız.
Muvazeneyi muhafaza ediyoruz.
Bu kadar hızlı gidersen sen de aklı putlaştırmış oluyorsun, değil mi?
Nitekim,
ne diyor bir büyüğümüz? Hı hı. Akliyat ile iştigal emrazı kalbiyeye sebebiyet verebilir. Ne demek? Akliyat ile fazla iştigal, yani akli ilimlerle, ki başta felsefe gelir, fazla meşgul olmak kalp hastalığına sebep teşkil edebilir. Bildiğimiz maddi kalp hastalığı değil tabii ki. Manevi yani. Kalp hastalığı maddi kalp hastalığından çok daha tehlikelidir. Allah göstermesin, maddi kalp hastalığına müptela olan ecele gelince vefat eder. Kalpten gitti diyoruz. Eyvallah. Mukadderat o kadarmış. Ya manevi kalp hastalığıyla giderse?
Ya Allah muhafaza.
Onun artık düşünemiyoruz değil mi facia boyutlarını? Onun için çok da ileri gitmemek lazım. At başı gidecek ilimle irfan.
Evet.
Geçenlerde bir yerde bulunuyorduk. Efendim işte aklı öne alan, efendim Kur'an Müslümanlığı deyip duran, sünnet için paralel din diyen, şefaat yoktur diyen, türbe ziyareti şirktir diyen, buna benzer bir sürü akıl mantık dışı sözler söyleyen bir insandan bahsedilirken, efendim denildi ki orada bulunanlardan birisi, ama büyük alim. Müdafaa modunda büyük alim diyor o zata,
evet.
Öbür zat. Yahu duramadım kardeşim, şeytan da büyük alim dedim. Yani büyük alim olmak doğru yolda olmaya vesile değildir ki. Nice büyük alimler vardır ki, batıda da çok, nihayetinde çıldırmışlardır.
Cinnet geçirmiş.
İntihar etmişlerdir. Evet. Evet. Yani ilim her şey değil. Evet, ayetlerle, hadislerle teyit edilmiş, tavsiye edilmiş, tavsif edilmiş. İlimden yüksek mertebe yoktur, fakat her şey değil. Yanında irfan olmazsa, efendim gönül zenginliği olmazsa, ilim Allah korusun ilmi enaniyet fenerine tabi olarak, rehberine tabi olarak seni dalalete götürebilir. Demin dediğimiz o işte. Aklım beni dalalete götürebilir diyor Fuzuli. Yani her şey değil alim olmak. Ve bunu diyen de sözde alim. Müdafaa modunda söylüyor. Sen bilmiyor musun? Pekala biliyor yani. Alim olmanın her şey olmadığını, ama nefsani davranıyor. Hakikatleri kabul etmekte zorlanıyor. Bir de üzülerek ifade edeyim ki bu minval üzere sohbet yapan, propaganda yapan, gruplar oluşturan insanlara kulak veren ve gittikçe sayıları çoğalan topluluk, bilmem ki güruh kelimesini kullansam hakaret olur mu? Olmaz. Bu topluluklar akıllarını çalıştırmıyorlar. Bu kadar akıldan bahsedildiği halde.
Evet.
Allah sana akıl fikir vermiş. O adamın, o zatların, o tip insanların söylediklerini kardeşim akıl mizanına, ölçüsüne vursana. Sonra her söylediği doğrudur diye niye bakıyorsun? Büyük bir zat diyor ki, ben bir cümle söylersem ben söylediğim için kabul etmeyiniz. Mizana vurunuz, ölçüye vurunuz. Altın çıkmışsa alınız. Bakır çıkmışsa bana geri gönderiniz diyor. Büyüklük budur işte. Şimdi öyle mi? Şeyhine, üstadına, hocasına vesairesine öyle bir bakış açısı var ki katiyen yanlış şey söylemez. Efendim hatalı konuşmaz. Bu Allah korusun insanları ilahlaştırmaktır. Hürmet, saygı ayrı şey. Böyle ifratlar ve tefritler ayrı şey. Efendimiz dahi sahabelerine dünya işlerini siz benden iyi bilirsiniz diyor. Burada bir mesaj var kardeşim. Peygamberimiz, ha bana sorarsan peygamberimiz ahiret işlerinde, dünya işlerinde en iyi bilir. Ama Efendimizin o sözüyle bir mesajı var. Yani istişare ediniz. Bu da eksik söyleyebilir, bu da yanlış söyleyebilir. Bu yok. Şimdi böyle bir cereyan aldı başını gidiyor. Bakalım ne olacak?
Evet. Hocam, teyakkuzda olmak lazım.
Evet, tabii.
Dediğiniz gibi mizana vurmak lazım.
Evet, evet.
Yani burada sünnet, Kur'an ve sünnet işte
tabii.
Bizim mizana vuracağımız en önemli ölçüler.
Tabii.
Dediğiniz gibi. Yani şimdi anlatırken siz aklıma şey geldi. Yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin misali olarak söylüyorum. Derdi neydi ki Kadı Mahmud? Ki rahatı yerindeyken,
tabii, evet.
Bursa kadısıyken.
Bursa kadısı, şanı şöhreti yerindeyken, parası pulusu pulu bolken. herkesin efendim itibar işte ilgisini gösterdiği, çekerken, tabii. Herkes tarafından itibar görürken bütün bunları
bıraktı.
Tabiri amiyanesiyle tepip bırakıp efendim üftadenin talimatına uyarak efendim Bursa'nın sokaklarında ciğer satarak ve nefsini öldürerek evet İstanbul'a geldi ve burada Aziz Mahmud
Hüdayi oldu. Yani sultanlara sultanlık eden bir sultan oldu.
Sultanlara sultanlık eden, evet.
Aynı şey Mevlana Hazretleri için de geçerli değil
hepsi
mi hocam?
Efendim, hepsi yani, için, hepsi için.
Şems-i Tebrizi ile buluşmasından sonra Mevlana gerçek manada yani, bir Mevlana oluyor.
Düşünemiyorum bile o halet ruhiyeyi. İşte herkes her şeyi anlamaz. Aklıma getirdiniz. Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin birlikteliğini. Fatih Sultan Mehmet Han ile Akşemseddin Hazretleri'nin beraberliğini ve kültür tarihimizde yer alan bu türlü birliktelikleri, beraberlikleri efendim o dar kafasına sıkıştıramayan, aklı almayan bu memlekette milletvekilleri dahi zuhur etmiştir. Benim gençlik yıllarımdaydı. Sen de demiyorsun ki hala gençsin hocam.
Ha. Hocam görünen köy kılavuz istemediğiniz
benim gençlik yıllarımda merakla okuduğum kitaplardan biri de Abide Şahsiyetler isimli Samiha Ayverdi hanımefendinin kaleminden çıkma güzel bir kitaptı. Orada bu konu işleniyor. Çadır Gecesi başlığı altında. Neydi o Çadır Gecesi? İstanbul'un fethi esnasında Akşemseddin Hazretleri ile Fatih Sultan Mehmet Han merhum bir gece sabaha kadar uyumuyorlar birlikte. Hocası Akşemseddin ile vuslat anı ve İstanbul'un fethi nasıl olacak? Biz onu anlayamayız ki. Onu kafasına sığdıramıyor adam. Çok iğrenç bir şekilde bunu yanlış efendim yorumluyor. Efendim, aşk gecesi. Evet, bu mesele, bu kitap Kültür Bakanlığı serisi yayınları arasından çıktığında mecliste o yıllarda olay olmuştu. Böyle bir kitabı nasıl yayınlarsınız? Şu rezilliğe, şu kepazeliğe bakınız. İki büyük zatın, iki büyük maneviyat ehlinin birbiriyle buluşması ve saatlerce baş başa sohbet etmelerini adam nasıl yorumluyor? Pesvaye bir şekilde, hayvani bir şekilde. Ha, demek ki bu türlü meseleleri anlamak için de bir seviye lazım. Değil mi? Seviyesizlikten biz çok şey çektik yani. Çok maalesef sıkıntı çektik. Evet.
Samiha Ayverdi hanımefendi bu Abide Şahsiyetler kitabında o Çadır Gecesi'ni gayet veciz bir üslupla uzun uzun tafsilatlı bir şekilde anlatıyor.
Evet. Adamın aklı fikri başka yerlerde olduğu için.
Hocam yıllar yılı biliyorsunuz Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi
aynı şeydir.
Hakkında da böyle akla hayale sığmayacak.
Maalesef. Dün mü, önceki gün mü bir arkadaş grubu toplulukta bir sohbet ediyorduk. Konu yine bu mevzuya geldi. Efendim maalesef yine isim vermeyeceğim. Bu memlekette Kültür Bakanlığı yapmış bir zat, bir adam.
Evet.
Efendim bir vesileyle Hazreti Mevlana ve Mesnevi den bahsedilince aynen şu cümleyi söylüyor. Teettüben söylüyorum. Dinleyicilerim beni affetsin. Bırakın şu eşek hikayelerini diyor Mesnevi için. Evet aynen böyle. Neyi kastettiğini anlıyoruz biz orada bir hikaye vardır. Evet. Şimdi bu adam bakanlık makamına kadar çıkmış. Sözüm ona İslami bir kisve de taşıyor. Ama Hazreti Mevlana'nın bu mesnevi mağzı Kur'an'dır, Kur'an'ın özüdür diye bizzat kendisinin tavsif ettiği kitaba eşek hikayelerinin anlatıldığı kitap diyor. Bundan iyi eşeklik mi olur?
Dik alası hocam, dik alası.
Aklıma geldi şimdi bak. Konişalı Kazım Paşa diye çok iyi bir şair olan, Ehl-i Beyt'e de çok büyük bir muhabbeti olan bir zat vardı. Paşa, Osmanlı'nın son dönemi. Fakat ne hikmetse o da ehli tasavvufa münhasıran Mevlana Hazretlerine dil uzatan bir kimse imiş. Bir gün gitmiş, Üsküdar'dan kayığa binmiş, Beşiktaş'a gitmiş. Beşiktaş Mevlevi Hanesi'nin o zamanki şeyhi, Posnişini, herhalde Rıza Efendi isminde yanlışlık yapabilirim, ile bu senli benli arkadaşmış efendim. Huzuruna girmiş, odasına girmiş. Tabii elinde Mesnevi okuyor. Konyalı Kazım Paşa dayanamamış. Hala mı bu kurt kuş hikayeleriyle meşgulsün demiş. Şeyh Efendi Mevlevi terbiyesinin verdiği ölçüyle aşırı bir tepki göstermemiş. Sadece Hüseyin Rahmi'nin tabiriyle tebessümü elem de bulunmuş. Yani ne diyelim, acındıran bir gülüş. Tebessümü elem.
Evet.
Evet. Böyle bir gülüşle gülmüş. Bir
ibret nazarıyla bakmış.
Evet, tabii. Yani tebessümün de çeşitleri var tabii. Tabii. Evet. Tabii. Efendim, gönülleri okşarsa o tam tebessümdür. Bir de bunun sırıtma şekli vardır, onu geçelim. Efendim, demiş ki Şeyh Efendi, Paşa Hazretleri demiş, İsterseniz bir tefeül yapalım demiş. Hazreti Pir size ne söyleyecek bakalım demiş ve elindeki Mesnevi cildini, hangi ciltse artık, tutmuş, paşaya vermiş. Gözünüzü yumun demiş, rastgele açın, rastgele bir sayfayı açın. Sağ elinizin şehadet parmağını açtığınız o sayfada herhangi bir yere basın demiş. Bakalım hangi beyit rast gelecek demiş. Denileni yapmış Konyalı Kazım Paşa ve şehadet parmağını bastığı beyit şöyleymiş. Ey koca köpek, ne havlayıp duruyorsun? Ya ondan sonra yine insaflıymış paşa.
Evet.
Ondan sonra peşiman oldum, rücu ettim, bir dahi işlememesine azmü cezmü kastettim diyerek efendim bu kıylukali bırakmış. İşi de ilerletmiş hatta. Vasiyet etmiş. Vefatım da beni Aziz Mahmud Hüdayi'nin haziresine gömeceksiniz demiş.
Oraya gömüşler mi?
Tabii tabii orada. Evet. Böyle acayip garayip şeyler oluyor. Hazret 750 sene öncesinden de hükmedebilir kardeşim. Evliyaullah'tan bazı zevat-ı kirama tasarruf kuvveti verilmiştir. Ama tasavvuftan bir behre olanlar bu kuvveti, bu kudreti anlamadıkları için inkar etme rezaletinde bulunurlar. İnkar rezalettir. Evet, rahat kullanıyorum bu kelimeyi. İnkar çok tehlikeli bir şey. İkrar çok güzel. İkrarda yani yanılsan bile bir zararın olmaz. Ama inkar, adı üstünde inkar. Münkir. Değil mi? İnkar edene ne diyoruz? Münkir. Çok geçiyor Kur'an'da. Münkirin çoğuludur. Münkirler. Bak yine aklıma fıkra getirdiniz.
Buyurun
Mükrimin
hocam.
Mükrimin Halil hoca vardır. Meşhur. Tarihçi. Dünyaca meşhur. Selçuklu tarihi, İslam tarihini en iyi bilen hocadır. Ort profesör.
Mükrimin Halil İnanç mı?
Mükrimin Halil Yınanç.
Yınanç.
Yınanç oğulları vardır. Onlara bak. Elbistanlıdır kendisi. Elbistanlı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde.
Sezai Karakoç'un hemşehridir.
Eyvallah. Çok iyi bir tarihçidir. Onun aziz dostu senli benli konuştuğu, bazen sataştığı bir zat vardır ki o da İbn-i Emin'dir malum. İbn-i Emin Mahmud Kemal Bey. Yine bir sohbet esnasında Mükrimin Halil Hoca demiş ki, ben ne mübarek bir zatım yahu demiş. Annem beni dünyaya getirirken babam da başımda Kur'an okuyormuş. Yasin suresinde mi artık başka bir surede mi? Mükrimin diye biten ayete gelince doğmuşum demiş. Ondan sonra İbn-i Emin hiç fırsatı kaçırır mı? Baban merhum demiş. Herhalde ya yanlış okudu ya da yanlış duyuldu. O mükrimin diye biten ayet değildi. Münkirin diye biten ayet demiş.
Evet.
Eskilerin böyle güzel kelime oyunlarıyla şakaları vardı. Siz şimdi bu kültürü, bu kelimeleri, bu Osmanlıca lisanı, Aliye'yi, Galiye'sini anlamazsanız böyle güzel latifeler yapamazsınız, fıkraları anlatamazsınız, mizah yapamazsınız, yapanları da anlayamazsınız.
Abus bir çehreyle.
Ya gülemezsiniz de mesela. Evet. Yahut da biraz behreniz varsa 5 dakika sonra gülersiniz. Jeton
anca düşer. Doğru. Evet. İşte hocam şimdi yeni eğitim öğretim sezonu başladı.
Eyvallah, hayırlı uğurlu olsun.
Geçen pazartesi günü itibariyle biliyorsunuz okullarda artık Osmanlıca dersleri, siyer dersleri, evet, Kur'an-ı Kerim dersleri seçmeli olarak okutuluyor. Kim o okullarda neredeyse artık mecburi hale gelmiş.
Tabii çok güzel, çok güzel.
Ki bunların zorunda olması aslında
evet,
gönlümüzden
tabii,
geçen arzu ettiğimiz.
Ama
evet.
İşte o altyapı henüz yok inşallah, o da ileriki zamanlarda olur. Tabii okullara bu dersleri koymak çok güzel. Ama ben isterim ki ders koymak gibi öğretmen koymak da esas olsun. Hangi dersi koysan koy, Kur'an-ı Kerim dersini koy, Kur'an-ı Kerim'i koy. Hocası iyi olmadıktan sonra o dersten netice çıkarılmaz kardeşim.
Var.
Hiç var dersin, hiç matematik hocası da dahil buna. Bizim matematik hocamız efendim sanki edebiyat dersi verirmiş gibi matematik dersi verirdi. Rakamların sırlarını anlatırdı
bize. Ve sevdirirdi.
Sevdirirdi. Rakamların esrarını anlatırdı. Bir örnek vereyim.
Buyurun.
Bütün rakamların aslı bir rakamıdır derdi. Çünkü onun üstüne bina oluyor değil mi? 999 ne demektir? 999 defa bir demektir derdi. Bu da tevhide işaret derdi. Böyle matematik anlıyor, rakamlara bak şimdi ne güzel. Ama sözüm ona edebiyat hocası, tarih hocası, lisana, güzel anlatıma dayanması gereken dersi o pejmürde üslubuyla efendim ehli ığlı konuşarak bıktırıcı bir hale geliyor. Tabii öğrencinin de keyfi kaçıyor. Hocadır dersi sevdiren.
Öyle
onun
olsun.
İçin bilmiyorum ne derece doğru olur. Ders kor gibi öğretmen koymak lazım. Öğretmen konusunda çok çok seçici olmak lazım. Asıl kitap öğretmendir. Eskiler onun için ilim satırda değil sadırdadır demişler. Sadrı geniş olan, sadrı güzel olan öğretmenlerimize
ihtiyaç
itibar etmek lazım. Tabii. İhtiyaç var. Çok önemli. Tam da zamanı şimdi. Öğretmen ihtiyacı da has safhada biliyorsunuz. Yoksa yazık olur. O günler geçiyor, boş geçiyor. Daha 2 gün oldu şimdi. Başlayalım. Evet, koca bir yıl döneminden, bir eğitim döneminden 2 günü geçirdik.
Evet.
Zaman hızla geçiyor.
Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor.
Tabii, onun için öğretmenlerimize çok iş
tabii
düşüyor.
Bunun için öğretmenlerin de, muallimlerimizin de hocam çok iyi yetişmesi gerekiyor, yetiştirilmesi
tabii,
gerekiyor.
Tabii.
Onların omuzlarına bu kadar ağır bir yük yüklüyorsak tabii. Eğer, böyle bir mesuliyet veriyorsak.
Evet. Öğretmenlerimiz yetişmezse bu konulara yetişemezler.
Evet.
Tabii kolay mı iş?
Hocam nesiller emanet ediliyor
evet.
Çünkü.
Evet. İnsan yetiştiriyor.
Gelecek tabii. Emanet ediliyor evet. Bir yerde.
Alet hazırlamıyorsun evet. İnsan. En mukaddes meslek değil mi? İyi olur inşallah. Benim de torunum yazıldı. Ne çantası dedi böyle çekerek 6 tekerlekli.
Ne hocam? Sıbyan Mektubu.
O çantadan istediler.
Bir birinci sınıf anaokulu mu?
Anaokulu.
Anaokulu evet. Evet.
Anaokulu.
Hayırlı olsun.
Eyvallah, eyvallah. İmrendim şimdi ben de onun yaşında olsam da talep olsam dedim.
Hocam tabii sizin zamanınızda ki muallimler de böyle ayrı bir hem öğrencinin hal dilinden anlayan,
evet.
Pedagoji bilen.
Genellikle öyleydi.
Vasıflı öğretmenlermiş. Hamdolsun bugün de çok çok iyi öğretmenlerimiz, yetişmiş hocalarımız var ama yine de kafi
eskisi
değil.
Kadar değildi,
eskisi
evet.
Kadar değil.
Kemiyet, keyfiyet meselesine ben çok önem veriyorum sevgili kardeşim. Sayı çokluğu hiç önemli değil.
Değil.
Keyfiyet, kalite, kalite, kalite. 30-40
vasıflı
kişilik
insan.
Otobüsü bir kişi götürüyor. Onun da adı şoför. Yani öbürleri yolcu. Sayı olarak çoklar değil mi? Ama arabayı kullanan bir kişidir. Keyfiyet itibariyle o bir kişi o 30 kişiden daha önemlidir. Onlara aşağılamak manasına değil bu. Kalite bakımından işi yapandır esas olan. Tabii. Ben öğretmenlik meselesine böyle bakıyorum. Onun için o senin dediğin gibi eski öğretmenlere olan alakamız bugün bile devam ediyor. Niye ediyor? Şimdi öyle mi? Okulu bitiriyor çocuk daha tamam kitabını atıyor, çantasını atıyor. Öğretmenini sokakta görse görmemezlikten geliyor, kaldırım değiştiriyor. Yahut da karşılaşılırsa ne haber hoca diyor. Evet. Şimdi öyle mi? Bak 40 sene geçmiş, ben edebiyat öğretmenimi hala ziyaret ediyorum hayatta. Öğretmenlik bu işte.
Tabii hocam. Yani o hürmeti, o saygıyı fazlasıyla hak ediyor.
Eyvallah.
Öğrenciye, eyvallah, talebesine gerçekten bir kutsal emanet gözüyle bakan.
Eyvallah.
Onu böyle koruyan, kollayan, gözeten. Yani onu hakikaten ya bir hocanın talebesine emanet gözüyle bakması nasıl bir şey
tabii,
hocam?
Tabii, yani tabii.
Öyle bir mesuliyet duygusuyla yaklaşması.
Evet, evet. Büyük İskender yolda giderken rastgele bir okula girmiş. Hı-hı. Teftiş edeyim bakalım demiş. Sınıfa girmiş ders esnasında. Sınıfa girmiş Büyük İskender, dünyayı titreten bir adam. Öğretmen hiç istifini bozmamış, dersini vermeye devam etmiş. İskender tabii işkillenmiş, öfkelenmiş ama bir şey de dememiş. Hele ders bitsin bakalım demiş. Teneffüs zili çalınca, sınıf boşalınca öğretmen ayağa kalkmış, gerekli ihtiramı, saygıyı İskender'e göstermiş. Demin niye aynı saygıyı, hı-hı, göstermeden, hı-hı, deyince ekselans demiş. Bu çocukların gözünde öğretmenden daha büyük, daha önemli adam yoktur.
Evet.
Şimdi onların huzurunda ben size bu alakayı gösterseydim, demek ki öğretmenimizden daha büyük adam varmış dünyada diyecekler. Efendim, öğretmene, muallime olan saygı imajı ihlal edilecekti deyince İskender'in hoşuna gitmiş, mükafatlandırmış öğretmeni. Evet. Ya öğretmen bu işte. Muallim.
Muallim. Mekanı cennet olsun.
Değil mi? Evet.
Muallim deyince ilk akla gelen,
evet,
isimlerden bir tanesi.
Onların sayesinde bu kelime devam ediyor.
Muallim Cevdet.
Muallim Cevdet, Muallim Naci. Var daha muallim.
Mezar taşının üzerinde muallim yazan Mahiriz Hoca, mekanı,
evet,
cennet olsun.
Kilisli muallim Rıfat Bilge.
Evet.
Daha var. Bunlar sayesinde kelimeyi de unutmadık yani. Evet. Muallim Naci, evet.
Nurettin Topçu yine çok değerli muallimlerimizden bir tanesi.
Eyvallah.
Yani bir marif davasını kendi, değil mi?
Kafa yormuş, ya, kitabını yazmış, konferanslarını vermiş. Efendim, eser ortaya koymuş bir zat. Mekanı cennet olsun. Ama işte bunlar yeteri kadar okutulmuyor, uygulanmıyor, bu tavsiyelere kulak verilmiyor. Koysana kardeşim Nurettin Topçu'nun Marif Davamız isimli kitabını, ders kitabı yap, yardımcı ders kitabı yap. Mümtaz Turhan'ın Garplaşmanın Neresindeyiz, onun da marifle ilgili eserleri var. Bu türlü eserleri direkt ders kitabı olarak koymuyorsan dahi, evet, tavsiye et, efendim işte yedek olarak koy, bir şey yap yani, bunlar okutulsun. Millet, öğrencilerimiz bıktı bu klasik ders kitaplarından. Aynı şeyleri rakamlara boğan, dipnotlarına boğan, kuru bir üslupla yazılmış, efendim, bu türlü eserlerden bıktı, usandı artık. Marif'te, Milli Eğitim Camiası'nda köklü bir değişikliğin olmadığını maalesef,
evet,
hala görüyoruz.
İşte hocam, bu 58 tane ders kitabı şu an tamamıyla değiştiriliyor. Malum örgüt tarafından vakti zamanında,
evet,
bu ders kitapları hazırlanırken FETÖ'cüler neler neler o ders kitaplarının
ya,
içerisinde propagandalarını yapmışlar.
Evet.
Vesaire. Şimdi onların hepsi de
değişsin. Aklıma
çıkartılıyor.
Bak, bu kitaplarla ilgili hiç hoş olmayan bir manzarayı getirdiniz.
Evet.
İşte bu son hadiseler dolayısıyla evlerdeki, kütüphanelerdeki kitaplar dışarı atılıyor tabii. Efendim, Üsküdar'da bir sahaf dükkanındaydım geçen gün. 3-4 torba kitap geldi. Dükkanın ortasındaki geniş masanın üzerine yayıldı. Baktım, dini kitaplar. Efendim, halbuki terör örgütü başıyla, hı-hı, alakalı olmayan kitaplar bunlar.
Evet.
O korkuyla
Allah Allah.
Öbür dini kitaplarda çoğu Mahmud Efendi cemaatine, hı, ait kitaplar. Hiçbir mahsuru yok. Hadis kitapları, nasihat kitapları vesaire. Risale-i Nurlar bile atılıyor. Gözlerimle, evet, gördüm. Gözlerimle. Millette de böyle bir şey var. Yarı korku, yarı işte başka duygularla. Efendim, bu ne büyük bir faciadır. Ne büyük bir talihsizliktir. Efendim, kitabı çöpe atmaha, ya işte bu kitaplar içinde kardeşim ayetler var, hadisler var, maalesef böyle bir şey de oluyor. yakalım mı, atalım mı, satalım mı? Kitapçılar kabul etmiyor zaten.
İşte hocam, yani o düşündüğünüz zaman o örgütün bu millete verdiği zararın haddi hesabı olmadığına sırf şu misalden yola çıkarak bile anlıyorsunuz.
Ya,
yani.
Vah. Tarihte böyle şeyler olmuştur. Ya. Darbe dönemlerinde 27 Mayıs'ta olsun, evet. 12 Eylül'de biz de yaşadık. Kitapların atılması, yakılması. Yani çok eskiden de olmuş. Bir Kastamonu valisi varmış. Yavuz Bülent Bey'den duymuştum. Onun kayınpederi Kastamonu. Kastamonu'ya vali olarak tayin edilince eski tabirle ferman çıkarmış. Evlerde ne kadar eski yazılı kitap varsa efendim hükümet meydanına getirilecek, toplanacak orada. Tabii vali bu. Şimdiki gibi değil. Eskiden insanlar vali, çavuş, onbaşı deyince ödleri kopardı. Efendim bütün o güzelim eski yazı kitaplar, hatta padişah fermanları vesaire getirilmiş ve meydanda çayır çayır yakılmış. Bu münferit bir hadise deyip geçiştiremezsiniz. Türkiye'nin her yerinde böyle şeyler oldu o zaman.
Peki hocam, şimdi dinleyicilerimizden şunu merak edip soranlar olabilir. Efendim, vakti zamanında hasbelkader bize birisi hediye etmiş ya da elimize bir şekilde öyle ya da böyle geçmiş, kütüphanenin kenarında köşesine kalmış. Siz söyledikten sonra hatırladık. Bu vatandaşın, o zatın bizde bir tane, iki tane kitabı ya da onunla yapılan bir mülakatla ilgili kitap var. Biz bu durumda ne yapacağız?
Vallahi şunu söyleyeyim. Benim bildiğim hukuki açıdan yasak bir kitap dahi,
evet,
yasak bir kitabı dahi kütüphanenizde bulundurabilirsiniz. Bir nüsa olmak şartıyla. İki nüsa olursa propagandaya giriyor, suç teşkil ediyor. Ama bu incelikler, evet, böyle zamanlarda kale alınmadığı için, at izi it izine karıştığı için yanlışlıklar oluyor. En iyisi temizlemektir. Ben öyle yaptım.
Evet, en iyisi temizlemektir.
Tabii.
Kütüphaneyi
o kadar,
o ve benzeri tabii kitaplardan arındırmaktır, kurtarmaktır.
Evet,
öyle. Bereketi
kısa tavsiye bu.
Eksik olmayın. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
bu yeni
ederim.
Eğitim öğretim sezonunda bütün talebe kardeşlerimize, muallimlerimize, hocalarımıza, velilerimize
başarılar
dileyelim. Hayırlı olsun diyelim bu sezon.
Zihinleri açık olsun. Güzel şeyler öğrensinler. Ecdadımızın büyüklüğünü, özelliklerini, ya, güzelliklerini tanısınlar. Din, memleket, milliyet duygusuyla yetiştirilsinler. Mehmet Akifleri, Babanzade Ahmet Naimleri, Ali Emiri Efendileri, efendim ve diğer büyüklerimizi iyi tanısınlar. Eslafını bilmeyen nesiller, geçmişini bilmeyen nesiller geleceği de iyi inşa edemezler. Binanın uzun ömürlü olması için temelinin sağlam ve derin olması gerekiyor. Yani maziye iyi gitmek lazım ki muzariyi anlayabilesin. Önüne bir dere çıktı, gidiyorsun. Bir uçurum gibi bir şey. Ama geçebilirsin de. Fakat gözün korkuyor. Ne yapıyorsun? Geri gidip hız alıyorsun. O hızla bir koşuyorsun, hendeye atlıyorsun. İşte bizim geçmişe gitmemiz bu manadadır. İleriye daha hızlı atlamak için. Yoksa niye geçmişte ne işimiz var? Eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlal diyoruz.
Evet. Melali
anlamayan
nesle aşina değiliz diyor.
Eyvallah.
Ya.
Evet. Aşina ne güzel kelime bak.
Yahya Kemal'in dediğim hocam bu
söz. Ahmet Haşim'in.
Ahmet Haşim.
Evet.
Ahmet Haşim.
Ne güzel kelime bak. Seninle bizim 30 senelik bir aşinalığımız var en azından. Güzel bir şey. Allah dostlarına aşina olanlar yarın kıyamet gününde efendim cennete de aşina olacaklardır.
İnşallah. İnşallah.
Evet. Onlar bizi sürüklerse merak etme.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun.
Eyvallah.
Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ve sözün sonunda dediğimiz gibi tüm talebe kardeşlerimize, hocalarımıza, velilerimize bu yeni eğitim öğretim sezonunda muvaffakiyetler diliyoruz. Hayırlı olsun dileği, hayırlı olsun diyoruz. Kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek hocamıza da teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta aynı saatlerde Erkam Radyo'da yeni bir Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla efendim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.